Ayrım 12.
Ama daha çok kanıt gerekti. Beklemek gerekti. Koşup onu nasıl vurduklarını görmek istiyorlar. Durun görürsünüz. Hep devinim, hep saldırı diye düşünüyordu. Ne gereği var? Hep sivrilmek için. Sanki dövüşmek eğlenceli bir şey. Tıpkı işin nasıl olup bittiği konusunda kendilerinden bir şey öğrenilemeyen çocuklar gibi, hepsi de nasıl iyi dövüştüklerini kanıtlamak isterler. Ama şimdi sorun bu değil. Bana ammada manevralar öneriyorlar. Bir iki olasılık göz önüne getirdiler mi? Petersburg'dan gelen genel planı anımsadı. Her şeyi düşündüklerini sanıyorlar. Oysa bu olasılıklar sonsuz. Borodino'da açılan yaranın öldürücü olup olmadığı sorusu Kutuzov'un aklını kurcalayıp duruyordu bir aydır. Bir yandan Fransızlar Moskova'yı işgal etmişlerdi, diğer yandan Kutuzov bütün Ruslarla birlikte var gücüyle indirdiği müthiş darbenin öldürücü olması gerektiğini bütün varlığıyla duyumsuyordu. Ama herhalde gene kanıtlar gerekti ve bunları bir ay beklemişti. Zaman geçtikçe sabırsızlığı artıyordu. Uykusuz gecelerinde yatağında uyanırken bütün bu genç generallerin yaptığı şeyi, onları uyarmasına neden olan şeyi yapıyordu. Onlar gibi bütün olasılıkları aklına getiriyordu. Yalnız şu farkla ki bir şey kurmuyordu bu varsayımlar üzerine. Bunların birini, ikisini değil binlercesini görüyordu o. Ne deyin düşünürse o deyin çok olasılık görüyordu. Bütün Napolyon ordusunun ya da bu ordunun bir kısmının her çeşit devinimini, Petersburg'a kendi üzerine yürümesini, çevrilmesini ve en çok korktuğu da buydu. Napolyon'un ona kendi silahıyla savaşıma kalkarak Moskova'da kalıp onu beklemesi olasılığını düşünüyordu. Napolyon ordusunun geriye, Medin ve Yunhof üzerine doğru bir devinimini bile düşünüyordu. Ama onun önceden göremediği tek şey gerçekleşen şeydi. Yani Napolyon ordusunun Moskova'dan çekilişini izleyen ilk 11 gün içinde kendini yerden yere vurarak çılgınca atılışı, o zaman Kutuzov'un daha ne de olsa düşünmeyi göze alamadığı şeydi. Fransızların toptan yok edilmesini olanaklı kılan bozgundu. Broisser'in tümeni konusunda Dohtrov'un raporu, Napolyon ordusunun uğradığı felaketlere ilişkin çetelerden gelen haberler, Moskova'yı boşaltma hazırlıklarına ilişkin söylentiler, Fransız ordusunun bozguna uğradığı, kaçmaya hazırlandığı varsayımını doğruluyordu. Ama bunlar Kutuzov için değil, ancak gençler için önemli görünen varsayımlardı. 60 yıllık deneyimiyle o söylentilere ne derece önem vermek gerektiğini, bir şey isteyen insanların bütün haberleri istedikleri şeyi doğrulayacak biçimde yorumlamaya eğilimli olduklarını, burada da istediklerine uygun düşmeyen her şeye seve seve göz yumduklarını biliyordu. Kutuzov bunu ne deyin istiyorsa, bunu o deyin az inanıyordu. Onun bütün ruhsal varlığını kaplıyordu bu soru. Geri kalan her şey onun için yaşamın alışılmış şeylerini yerine getirmekti. Kurmaylarla konuşmaları, Bayan de Steal, Tolitona'dan mektuplar yazma, roman okuma, ödül dağıtma, Petersburg'la haberleşme gibi işlerdi bunlar. Ama Fransızların yalnızca onun önceden gördüğü felaketi biricik ve candan isteğiydi. 11 Ekim gecesi elini başına dayamış yatıyor ve bunu düşünüyordu işte. Bitişik odada bir devinim oldu. Tolin'in, Konovnitsin'in, Bolhovitsi'nin ayak sesleri duyuldu. ''Hey, kim var orada? Giriniz, gir, yeni bir haber mi?'' diye sordu Feldmarşal. Uşak mumu yakarken Toli haberin özünü anlattı. Mum yanınca Toli'yi şaşkınlığa düşüren soğuk ve sert bir yüzle sordu Kutuzov. ''Kim getirdi haberi?'' ''Kuşku edilemez, Altes. Çağır, çağır onu buraya.'' Kutuzov bir ayağını karyoladan indirip kocaman karnıyla öteki bükük ayağının üstüne çökmüş oturmuştu. Gelen görevliyi iyi görmek için gören gözünü kırpıştırıyor, sanki yüzünün çizginlerinde kendisini ilgilendiren şeyi okumak istiyordu. Göğsünden açılan gömleğini örterek yavaş, yaşlı sesiyle Bolhovitonov'a ''Söyle söyle dostum'' dedi. ''Yaklaş daha yaklaş, nasıl haberler getirdin bana bakalım, ha? Napolyon Moskova'dan çıktı öyle mi? Gerçek mi? Ha?'' Bolhovitonov ilkin söylenmesi buyrulan şeyleri kapsamıyla anlatmaya başladı. Kutuzov, ''Söyle çabuk söyle üzme beni'' diyerek onun sözünü kesti. Toli bir şey söylemek için söze başlamıştı ama Kutuzov fırsat vermedi. bir şey söylemek istedi. Ne var ki Napolyon'un Moskova'dan çıktığına artık iyice kanı getirince birdenbire yüzünün derisi titredi, buruştu. Tolly'ye elini salladı. Öbür yandan köy evinin kutsal resimlerden kararmış gibi duran kızıl köşesine doğru döndü. Ellerini kavuşturarak titreyen bir sesle, "Tanrım, Tanrım, dualarımızı kabul ettin," dedi. "Rusya kurtuldu. Sana şükürler olsun Tanrım." Ve ağladı. Fransızların Moskova'yı boşaltmaları haberi alındığı andan savaşın sonuna değin Kutuzov'un bütün etkinliği, yetki, kurnazlık, rica yoluyla ordusunu gereksiz saldırılardan, manevralardan alıkoymak ve mahvolan bir düşmanla çatışmayı önlemekle sınırlı kaldı. Dohturov Maloyaroslavets'e gidiyor ama Kutuzov bütün orduyla birlikte yavaş ilerliyor, Kaluga'nın arkasından geri çekilmeyi çok olası görerek bu kentin boşaltılmasını buyuruyordu. Kutuzov her yerde geri çekiliyor ama düşman onun çekilmesini beklemeyerek ters yönde gerisin geri kaçıyordu. Napolyon'un tarihçileri bize onun Tarutino ve Maloyaroslavets'teki ustaca manevralarını betimlerler. Napolyon zengin güney illerine girmeyi başarsaydı ne olurdu diye varsayımlar kurarlar. Ama Napolyon'un bu güney illerine gitmesine hiçbir engelin olmadığını bir yana bırakalım. Çünkü Rus ordusu ona yol vermişti. Tarihçiler unutuyorlar ki Napolyon ordusunu hiçbir şey kurtaramazdı. Çünkü felaketin kaçınılmaz olasılıklarını daha o zaman kendi içinde taşıyordu. Moskova'da bol erzak bulan ve onu korumayarak ayak altında çiğneyen Smolensk'e geldiği zaman erzakı toplayacak yerde yağma eden bu ordu, Moskova'daki Rusların özdeşi olan Rusların yaşadığı ve her şeyi yutan aynı ateşin bulunduğu Kaluga ilinde kendini nasıl toparlayacaktı? Bu ordu hiçbir yerde kendini toplayamadı. Borodino Savaşı'ndan, Moskova'nın yağmasından beri kendi çözülüşünün kimyasal koşullarını kendi içinde taşıyordu sanki. Bu eski ordunun askerleri baş buğularıyla birlikte nereye gittiklerini kendileri de bilmeksizin, Napolyon'dan sıra erlerine değin, bir tek istekle, bulanık da olsa algıladıkları bu içinden çıkılmaz durumdan kendilerini elden geldiğince çabuk kurtarmak isteğiyle kaçıyorlardı. Ancak bunun içindir ki, Maloyaroslavets'teki kurultayda generaller kendilerine aralarında görüşüyorlarmış süsü vererek türlü düşünceler ileri sürdükleri sırada basıp gitmek, elden geldiğince çabuk gitmek gerektiğini söyleyerek herkesin düşündüğü şeyi dile getiren saf yürekli er Muto'nun görüşü bütün ağızları kaplamıştı. Hiç kimse, dahası Napolyon bile herkesin kabul ettiği bu gerçeğe karşı bir şey söyleyememişti. Basıp gitmek gerektiğini, gerçi herkes biliyordu ama bir de kaçmak gerektiğini kabul etmenin utancı vardı. Bu utancı yenecek bir dış atılım gerekti. Bu atılım gereken anda kendini gösterdi. Fransızların imparatora hurra dedikleri şeydi bu. Kurultaydan bir gün sonra erkenden orduyu geçmiş ve gelecek savaş alanlarını denetlemek bahanesiyle yaver mareşalleri ve muhafız müfrezesiyle birlikte Napolyon mevziler arasından geçiyordu. Ganimetlerin çevresinde dört dönen kazaklar imparatorla burun buruna geldiler. Onu az kalsın yakalıyorlardı. Kazaklar Napolyon'u bu kez tutsak etmedilerse onu Fransızları mahveden şey kurtardı, ganimet. Kazakların Tarutino'da da burada da insanları bırakıp üstüne üşüştükleri ganimet. Kazaklar Napolyon'a bakmayarak ganimetin üstüne atıldılar. Napolyon kaçmaya fırsat buldu. Don çocukları imparatoru kendi ordusunun içinde neredeyse yakalayabileceklerdi. Böyle olunca bilinen en yakın yoldan elden geldiğince hızla kaçmaktan başka yapılacak bir şey olmadığı apaçıktı. Napolyon 40 yıllık göbeğiyle kendinde eski çevikliği, yürekliliği artık bulmuyor, bu uyarıyı anlıyordu. Kazakların verdiği korkunun etkisiyle hemen Muto'nun önerisini kabul etti ve tarihçilerin dediği gibi Smolensk yoluna çekilme buyruğunu verdi. Muto'nun düşüncesini kabul etmesi ve ordunun geri dönmesi Napolyon'un bunu buyurduğunu değil ama bütün orduyu onu Mozhaisk yoluna yöneltmekle etkileyen güçlerin aynı zamanda Napolyon'u da etkilediğini kanıtlar. İnsan devinim durumunda bulunduğu zaman bu devinime her zaman bir amaç yükler. 1500 kilometre gitmesi için 1500 kilometrenin sonunda iyi bir şey olduğunu düşünmesi gerekir insanın. kendinde yürümeye güç bulabilmesi için insanın adanmış toprağa ulaşma umudu taşıması gerekir. Adanmış toprak, Fransızların saldırısı sırasında Moskova'ydı. Geri çekilme sırasında ana yurttu. Ama ana yurt çok uzaktı. 1500 kilometre giden bir adamın son amacı unutarak kendi kendine kesinlikle bugün 50 kilometre gidip dinlenme yerine, konaklama yerine varacağım demesi gerekir. İlk aşamada bu dinlenme yeri son amacı örter. Bütün istekleri, beklentileri kendi üzerinde toplar. Tek kişilerde görülen istekler kalabalıkta hep artar. Eski Smolensk yolundan geri dönen Fransızlar için son amaç ana yurt çok uzaktaydı. Kalabalıkta bütün isteklerin, beklentilerin büyük ölçüde şiddetlenip yöneldiği en yakın amaç Smolensk'ti. Smolensk'te pek çok erzak ya da yeni birlikler bulunduğu onlara böyle söylendiği için değil, tersine ordunun yüksek rütbeli subayları ve Napolyon'un kendisi orada az erzak bulunduğunu biliyorlardı. Ama ilerlemek ve yoksunluklara katlanmak gücünü onlara yalnız bu verebildiği için böyleydi. Bilenler de bilmeyenler de aynı biçimde kendilerini aldatarak adanmış toprağa gider gibi Smolensk'e ulaşmaya çabalıyorlardı var güçleriyle. Büyük yola çıkınca Fransızlar şaşılacak bir güçle, görülmemiş bir hızla tasarladıkları hedefe doğru koşmaya başladılar. Fransız yığınlarını bir bütüne bağlayan ve onlara güç veren ortak çabanın bu nedeninden başka, onları birbirine bağlayan başka bir neden daha vardı. Bu neden onların sayısıydı. Bu dev kitle fizikteki çekim yasasında olduğu gibi ayrı ayrı insan atomlarını kendine çekiyordu. 100.000 kişilik bir kitle durumunda bütün bir devlet gibi ilerliyorlardı. Hepsi de yalnız bir şey istiyordu, teslim olmak, bütün bu korkunç şeylerden, felaketlerden kurtulmak. Ama bir yandan Smolensk'e doğru yapılan yeni atılımın gücü herkesi aynı yöne çekerken, öbür yandan bir kolordu bir böleğe teslim olamazdı. Birbirinden ayrılmak, en küçük ve uygun bir bahaneyle teslim olmak için Fransızların her fırsattan yararlanmalarına karşın bu nedenler her zaman ortaya çıkmıyordu. Sayılarının çokluğu, sıkışık olmaları, hızlı yürüyüş onları bu olanaktan yoksun kılıyor ve Fransız kitlelerinin bütün güçlerini verdikleri bu devinimi durdurmayı Ruslar için yalnız zorlaştırmıyor, olanaksızlaştırıyordu da. Cismin mekanik biçimde parçalanması, gerçekleşen çözülmeyi belli bir ölçünün ötesinde hızlandıramazdı. Kar topunu bir anda eritmek olanaksızdır. Belli bir zaman süresi vardır ki, ne deyin yüksek olursa olsun hiçbir ısı ondan önce karı eritemez. Tersine, ısı ne deyin çok olursa kalan kar o deyin sertleşir. Rus asker şefleri arasında Kutuzov'dan başka kimse bunu anlamamıştı. Smolensk yolu üzerinde Fransız ordusunun kaçış yönü belli olunca 11 Ekim gecesi Konovnitsi'nin önceden varsaydığı şey gerçekleşmeye başladı. Ordunun bütün yüksek rütbeli subayları sivrilmek, Fransızların geri çekilme çizgisini kesmek, onları çevirmek, tutsak almak, tepelemek isteğini duyuyor, besliyor, hepsi saldırı istiyordu. Yalnız Kutuzov bütün gücünü, bu güç bir başkomutanda çok sınırlıdır, saldırı düşüncesine direnmek için harcıyordu. Bizim şimdi söylediklerimizi o onlara söylemiyordu. Savaşmak, yolları tıkamak, asker itiğine olanak vermek, felakete uğramış kimseleri insanlığa sığmayacak bir biçimde öldürmek niye? Moskova'dan Vyazma'ya, deyin bu ordunun üçte biri savaşsız erimişken bütün bunlara ne gerek var? Ama o yaşlılara özgü bir anlayışla onları anlayabilecekleri şeyi söylüyordu. Onlara bir altın köprüden söz ediyordu. Onlar kendisiyle alay ediyor, ona kara çalıyor ve yaralı hayvan karşısında taşkın bir heyecanla itişerek ileri atlıyorlardı. Uyazma önlerinde Yermolov, Milorodovic, Platov ve başkaları Fransızlara yakın olduklarından iki Fransız kolordusunun geri çekilme yolunu kesmek, onu tepelemek isteğinden kendilerini alamıyorlardı. Tasarılarını Kutuzov'a bildirmek için ona bir zarf içinde rapor diye beyaz bir tabaka kağıt gönderdiler. Orduyu tutmak için Kutuzov'un harcadığı bütün çabaya karşın askerlerimiz düşmanın çekilme yollarını kesmek için saldırıya geçtiler. Piyade alayları anlattığına göre bandoyla, trompetlerle saldırıya kalktılar, binlerce yitik verdiler ve yitik verdiler. Ama geri çekilme yolunu kesmeye gelince kimsenin yolunu kesemediler ve kimseyi tepeleyemediler. Tehlikenin daha da birleştirdiği Fransız ordusu düzenli bir biçimde eriyerek Smolensk'e doğru uğursuz yolunda sürdürdü ilerlemeyi. 3. Kısım. Borodino Savaşı, ardından Moskova'nın işgali ve Fransızların yeni savaşlar vermeksizin kaçışı, tarihin en fazla ders çıkarılacak olaylarından biridir. Bütün tarihçiler şunda birleşirler ki, devletlerin ve ulusların dış etkinlikleri aralarındaki anlaşmazlıklarda savaş biçiminde kendini gösterir. Büyük ya da küçük askeri başarılar sonunda devletlerin ve ulusların siyasal gücü doğrudan doğruya artar ya da azalır. Başka bir imparator ya da kralla bozuşan herhangi bir imparator ya da kralın asker toplayıp düşman ordusuyla savaşması, utku kazanması, 2000, 3000, 10.000 kişi öldürmesi ve sonunda da bir devlete ya da birkaç milyonluk bir ulusa boyun eğdirmesi üzerine yapılan tarihsel açıklamalar ne deyin tuhaf görünürse görünsün, bir ordunun, yani ulusun tüm gücünün %1'inin yenilgiye uğramasının bu ulusu niçin boyun eğmeye zorladığını ne deyin anlaşılmaz bir şey olursa olsun, tarihin bütün olayları bizce bilindikleri ölçüde şu gerçeği doğrular. Bir ulusun ordusunun başka bir ulusun ordusuna karşı elde ettiği büyük ya da küçük başarılar, ulusların güçlenmesi ya da zayıflamasının ya da hiç değilse önemli belirtileridir. Ordu utku kazanır ve hemen yenen ulusun halkları yenilen ulusun zararına olarak çoğalır. Ordu yenilgiye uğrar ve hemen yenilginin derecesine göre ulus haklarından yoksun kılınır. Ordusunun uğradığı yenilgi tam bir yenilgi ise büsbütün boyun eğer. Eski zamanlardan tarihe göre bugüne değin bu böyle olmuştur. Napolyon'un bütün savaşları bu kuralı doğruluyor. Avusturya, ordusunun yengisi oranında haklarından yoksun ediliyor. Fransa'nın hakları ve gücü artıyor. Fransızların Lena ve Ostradet utkuları Prusya'nın bağımsız varlığını yok ediyor. Ama 1812 yılında birdenbire Fransızlar Moskova önlerinde utku kazanıyorlar. Moskova işgal ediliyor. Sonra yeni savaşlar olmadan Rusya'nın değil 600 bin kişilik bir ordunun ve sonra da Napolyon Fransası'nın varlığı sona eriyor. Olayları tarihin yasalarına uydurmak, Borodino'da savaş alanının Rusların arkasında kaldığını, Moskova'dan sonra Napolyon ordusunu yok eden savaşlar geçtiğini söylemek olanaksız bir şeydir. Fransızların Borodino utkusundan sonra bir meydan savaşı şöyle dursun, önemli bir çarpışma bile olmadı ama Fransız ordusu mahvoldu. Bu ne demektir? Eğer bu Çin tarihinden bir örnek olsaydı, tarihsel bir olay olmadığını, bir şey işlerine gelmediği zaman tarihçiler için kaçamak yoludur bu, söyleyebilirdik. Eğer olay az sayıda askerin katıldığı süreksiz bir çarpışmayla sınırlı olsaydı, bu olayı bir ayrıksılık olarak kabul edebilirdik. Ama bu olay, o zaman yurtlarının ölümü dirimi söz konusu olan babalarımızın gözleri önünde geçti. Bu savaş da bilinen bütün savaşların en büyüğüydü. 1812 yılı seferinin Borodino Savaşı'ndan Fransızların kovulmasına değin olan dönemi kanıtlamıştır ki, kazanılan bir savaş, bir ülkenin fetih nedeni olmak şöyle dursun, fethin yanılmaz bir belirtisi bile değildir. Ulusların yazgısını belirleyen güç, fatihlerde, dahası ordularda ve savaşlarda değil, başka bir şeydedir. Fransız tarihçileri, Fransız ordusunun Moskova'dan çıkmadan önceki durumunu anlatırken, büyük orduda süvariden, topçudan, ağırlık kollarından başka her şeyin düzeninde olduğunu, ama atlar, büyükbaş hayvanlar içinde yem bulunmadığını söylüyorlar. Bu afetin hiçbir çaresi yoktu. Çünkü yöredeki bütün köylüler otlarını yakmışlar, Fransızlara vermemişlerdi. Kazanılan savaş her zamanki sonuçları vermedi. Çünkü Fransızlar çıktıktan sonra kenti yağma etmek için arabalarla Moskova'ya gelen ve genellikle kahramanlık duygusundan yoksun olan Karp ve Vlas gibi köylüler ve bütün öteki milyonlarca köylü önerilen bol para karşılığında Moskova'ya ot getirmemiş, otları yakmışlardı. Eskrim sanatının bütün kurallarına uygun olarak meçlerle düelloya çıkan iki kişi düşünelim. Düello epey uzun sürüyor. Hasımlardan biri kendini ansızın yaralı duyumsuyor. Bunun şakaya gelir bir iş olmadığını, yaşamını ilgilendirdiğini anlayarak meçi atıyor. Eline ilk geçirdiği bir sopayı savurmaya başlıyor. amaca ulaşmak için en iyi, en basit bir aracı bu deyin akıllıca kullanan bu adamın aynı zamanda şövalyelik duygularıyla heyecana gelerek işin iç yüzünü örtmek istediğini ve meçte sanatın bütün kurallarına uygun olarak hasmını yendiğinde üstelediğini de düşünelim. Yapılan düellonun böyle bir betimlemesinden nasıl bir karışıklık, belirsizlik ortaya çıkacağını kolayca görebiliriz. Düellonun sanatın kurallarına göre yapılmasını isteyen eskrimci Fransızlardır. Onun meçi atarak sopaya sarılan hasmı Ruslardır. Her şeyi eskrim kurallarına göre açıklamaya çalışanlar bu olayı yazan tarihçilerdir. Smolensk yangınından sonra eski savaş geleneklerine uymayan bir savaş başladı. Kentlerin ve köylerin yakılması, savaşlardan sonra geri çekilme, Borodino darbesi, gene geri çekilme, Moskova yangını, çapulcu avı, taşıtlara baskın verme, çete savaşı, bütün bunlar geleneksel savaş kurallarına aykırı şeylerdi. Napolyon bunu duyumsuyor ve Moskova'da doğru bir eskrim duruşu olarak durduğu, hasmının meçi yerine başının üstüne kaldırılmış bir sopa gördüğü andan beri savaşın bütün kurallarına aykırı bir biçimde yapıldığını, sanki insanları öldürmek için bir kural olurmuş gibi, Kutuzof'a ve Çar Aleksandr'a yakınıp duruyordu. Kurala uyulmadığından Fransızların yakınmasına, sopayla dövüşmek, yüksek görevlerdeki Rus ileri gelenlerine nedense ayıp gelmesine ve bunların bütün kurallara uygun olarak savunma ya da saldırı konumunda durup ustaca bir parlak hamle falan yapmak istemelerine karşın, halk savaşının sopası bütün amansızlığı ve dehşetiyle kimseden beğenisini ve kurallarını sormadan, kabaca bir saflıkla ama amaca uygun bir biçimde sağını solunu gözetmeden kalkıp inmiş, bütün işgal devinimi yok oluncaya değin Fransızları dövmüştü. Ne mutlu o ulusa ki 1813 yılında Fransızların devindiği gibi devinmez, yani sanatın bütün kurallarına uygun bir biçimde hasmını selamlayarak kılıcının kabzasını çevirip zarifçe ve nezaketle yüce ruhlu yengi sahibine sunmaz. Ne mutlu o ulusa ki bir felaket anında başkalarının benzeri durumlarda kurallara göre nasıl devindiklerini sormadan, eline ilk geçen bir sopayı sıradan ve ustaca kaldırıp ruhundaki kin ve öç duygusunun yerini küçümseme ve acıma duygusu deyin vurur, vurur, vurur. Savaş kuralları denen şeylerin en göze batar, en verimli ayrıksılıklarından biri, dağınık insanların sıkı bir kitle oluşturanlara karşı devinimidir. Bu çeşit devinimler ulusal bir nitelik alan savaşlarda her zaman görülür. Bu devinimlerde insanlar kitleye karşı kitle olarak duracak yerde çevreye dağılır. Ayrı ayrı saldırırlar, kendilerine büyük güçlerle karşı çıkıldığı vakit hemen kaçarlar, sonra fırsat bulunca gene saldırırlar. İspanya'da gerillacılar böyle yapmışlardı, Kafkas dağlıları böyle yapmışlardı. 1812'de Ruslar böyle yapmışlardı. Böyle savaşa çete savaşı adı veriliyor. Bu ad verildiği için de anlamının açıklandığı sanılıyordu. Oysa bu çeşit savaş hiçbir kurala uymadığı gibi yanılmaz kabul edilen o ünlü taktik kurala da büsbütün aykırıdır. Bu kurala göre saldıranın savaşta hasmından daha güçlü olması için güçlerini bir yere toplaması gerekir.